Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı AB Grubu Adaylar İçin Genel Yetenek Genel Kültür. Yayınlayan Karaca Yayınları. Tarih İsmail Boyraz. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 20. kaset Ay Yüzü. Sayfa 640. 6. Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi? Osmanlı Devleti'nin rejiminin değiştirileceği ve demokratik bir yönetimin kurulacağını ortaya koymaktadır. A. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. B. İstanbul hükümeti görev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir. C. Doğu İleri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. D. Askeri ve sivil birlikler terhis edilmeyecektir. E. Ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Yanıt E. 7. Aşağıdakilerden hangisi ulusal bağımsızlık savaşının gerekçelerinden değildir? A. Vatanın bütünlüğünün ulusun bağımsızlığının tehlikede olması. B. İstanbul hükümetinin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemesi. C. Orduların dağıtılması, Türk ulusunun yok olmuş sayılması. D. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararının kurtaracağı. E. Ülkede işgallerin başlaması. Yanıt D. 8. Balıkesir Kongresi'nin diğer kongrelerden en önemli niteliksel farklılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Padişaha bağlılığını bildirmesi. B. İşgallere boyun eğmesi. C. Yunan işgaline davetiye çıkarması. D. Bölgesel toplanması. E. Aldığı kararların ulusal olması. Yanıt A. 9. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin özelliklerinden biri değildir? A. Mustafa Kemal'in kongre başkanı seçilmesi. B. Ulusal egemenlikle ilgili kararlar alınması. C. Doğu illerinin delegelerinin katılmasıyla toplanması. D. Vatanın bütünlüğünü savunması. E. Yeni Türk Devleti'nin sınırlarını belirlemesi. Yanıt E. 10. Manda meselesi aşağıdakilerin hangisinde kesin olarak çözümlenmiştir? A. Erzurum Kongresi. B. Sivas Kongresi. C. Amasya Kongresi. D. Misak-ı Milli. E. Amasya Genelgesi. Yanıt B. 11. Alaşehir Kongresi'nde gerektiğinde Yunanlara karşı itiraf devletlerinden birinin yardımının istenebileceği kararı alınmıştır. Bu kararı değerlendirecek olursak, bu kongreye katılanların savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisiyle çelişmektedir? A. Halk egemenliğiyle. B. Demokratik bir yönetimle. C. Padişahlık yönetimiyle. D. Tam bağımsızlık düşüncesiyle. E. Cumhuriyet yönetimiyle. Yanıt D. 12. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde beklenenden daha az sayıda delege katılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Erzurum Kongresi'ni halkın benimsememesi. B. İtilaf devletlerinin işgal bölgelerinde baskı uygulaması. C. Mustafa Kemal'in temsil kurulu başkanı olması. D. Azınlıkların seçimlere engel olmaya başlaması. E. Mahalli derneklerin engelleyici çalışmaları. Yanıt B. 13. Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisiyle tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir? A. İstanbul hükümeti görevini yerine getirememesi durumunda geçici bir hükümet seçilecektir. B. Manda ve himaye kabul edilmeyecektir. C. Hristiyan azınlığa siyasi egemenliğimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. D. Ulusal gücü etken kılmak gerekir. E. Ulusal iradeyi egemen kılmak. Yanıt B. 14. İstanbul'daki basının çoğunun sansüre uğraması, ve yabancıların denetiminde olması nedeniyle ulusal bilinci geliştirmek amacıyla İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A. Amasya Genelgesi'nde. B. Havza Genelgesi'nde. C. Erzurum Kongresi'nde. D. Sivas Kongresi'nde. E. Amasya Görüşmelerinde. Yanıt D. 15. Sivas ve Erzurum Kongresi için aşağıdakilerden hangisini söylersek ikisi için de doğru olmaz. A. İkisinde de temsil heyeti seçilmiştir. B. Her ikisinde de manda ve himaye reddedilmiştir. C. Erzurum Kongresi'nde Doğu ileri, Sivas Kongresi'nde de bütün Anadolu'daki direniş örgütleri birleştirilmiştir. D. İkisinin de toplanışı ve aldığı kararlar ulusal niteliktedir. E. Her ikisi de ihtilalci özellik taşır. Yanıt D. 16. Sivas Kongresi'nde vatanın kuruluşu tüm ulusa mal edilmek için aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır? A. Vatan bölünmez bir bütündür. B. Manda ve himaye kabul edilemez. C. Erzurum Kongresi kararları kabul edilecektir. D. Osmanlı Mebuslar Meclisi bir an önce toplanmalıdır. E. İrade-i Milliye gazetesi çıkarılacaktır. Yanıt D. 17. İstanbul hükümeti yerine yeni bir hükümetin kurulması düşüncesi ilk kez aşağıdaki çalışmalardan hangisinde açıklanmıştır? A. Sivas Kongresi. B. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi. C. Erzurum Kongresi. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında. E. Amasya görüşmelerinde. Yanıt C. 18. Erzurum Kongresi toplanış biçimi bakımından bölgesel olmasına karşılık aldığı kararlar açısından ulusal bir nitelik taşır. Erzurum Kongresi'nin ulusal bir nitelik taşımasında aşağıdaki kararlardan hangisi etkili olmuştur? A. Geçici bir hükümet kurulmalıdır. B. Azınlıklara siyasal ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. C. Kuvayi Milliye etken kılınmalıdır. D. Manda ve himaye kabul edilemez. E. Vatan bölünmez bir bütündür. Yanıt E. 19. Osmanlı yönetiminin tüm engellemelerine karşın Sivas Kongresi toplanmış ve amacına ulaşmıştır. Sivas Kongresi'nin ve seçilen temsil kurulunun İstanbul hükümeti karşısında ilk başarısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı Meclisi'nin toplanması. B. Misak-ı Milli kararlarının alınması. C. Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi. D. Amasya görüşmelerinin yapılması. E. Batı cephesinin oluşturulması. Yanıt C. 20. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra Osmanlı hükümeti ulusal güçleri tanımak zorunda kalmıştır? A. Sivas Kongresi. B. Erzurum Kongresi. C. Amasya Genelgesi. D. Balıkesir Kongresi. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Yanıt A. 21. İstanbul Hükümeti temsil kurulu ile Amasya görüşmelerini yaparken öncelikle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? A. Mücadeleyi tüm ulusa mal etmek. B. Temsil kurulunun çalışmalarını desteklemek. C. Mustafa Kemal'in haklı olduğunu kamuoyuna duyurmak. D. Temsil kurulunu kendi denetimine almak ve mücadelenin gelişmesini engellemek. E. Vatanın kurtuluşu için işbirliği yapmak. Yanıt D. 22. Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetiyle Amasya görüşmesini yaparak aşağıdakilerden hangisi hedeflendiği söylenebilir? A. Temsil kurulunun varlığını İstanbul hükümetine benimsetmek ve vatanın kurtuluşu için işbirliği yapmak. B. yeni devletin kuruluşunu İstanbul hükümetine kabul ettirmek. C. Padişaha ve İstanbul hükümetine karşı olmadığını kanıtlamak. D. Barış antlaşmasının onaylanmasını hızlandırmak. E. İtilaf devletiyle Osmanlı devletini antlaşmaya zorlamak. Yanıt A. Ünite ile ilgili tarama testi 2. 1. Amasya genelgesinde İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir şeklinde bir madde bulunmaktadır. Bu madde Kurtuluş Savaşı'nın hangi öğesini açıklamaktadır? A. Yöntemi, B. Amacı, C. Gerekçesi, D. Sonucu, E. Önemi. Yanıt C. 2. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına önayak olan cemiyet hangisidir? A. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, B. Klikyalılar Cemiyeti, C. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası, D. Şark İleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, E. Trakya Paşeli Cemiyeti. Yanıt D. 3. Sivas Kongresi'nin toplanma çağrısı ilk kez hangi belgede yapılmıştır? A. Havza Mitingi, B. Amasya Genelgesi, C. Erzurum Kongresi, D. Balıkesir Kongresi, E. Alaşehir Kongresi. Yanıt B. 4. Kurtuluş Savaşı'nı meşru kılan ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Bristol Raporu, B. Harbord Raporu, C. Sevr Antlaşması, D. Havza Mitingi, E. Amasya Genelgesi. Yanıt A. 5. Millet egemenliğinin kurulacak bir milli kurul ile gerçekleştirilebileceği fikri aşağıdakilerin hangisinde ilk defa kabul edilmiştir? A. Amasya Tamimi, B. Erzurum Kongresi, C. Amasya Görüşmeleri, D. Sivas Kongresi, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Yanıt A. 6. Amasya Görüşmesi kararlarından hangisi kongrelerde alınmamıştır? A. Anadolu ve Rumeli Hukuk Cemiyeti İstanbul hükümetince tanınmalıdır. B. Türk vilayetleri düşmana şu veya bu suretle terk olunamaz. C. Gayrimüslimlere siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. D. Hiçbir himaye ve manda kabul edilemez. E. Türk vatanının bütünlüğü ve istiklali korunmalıdır. Yanıt A. 7. Sivas Kongresi'nde ulusal güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bununla ilgili değildir? A. Ali Fuat Paşa'nın Batı Anadolu Cephesi Komutanlığı'na atanması, B. Temsil Heyeti'nin kurulması, C. Ulusal Derneklerin birleştirilmesi, D. Mustafa Kemal'in Temsil Kurulu Başkanlığı'na seçilmesi, E. İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması. Yanıt E. 8. Amasya Genelgesi'nde yer alan ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır maddesi Kurtuluş Savaşı'nın hangi öğesini açıklar? A. Amacı, B. Gerekçesi, C. Önemi, D. Sonucu, E. Yöntemi. Yanıt E. 9. Mondros ateşkes hükümleri gereğince ordunun elindeki silah ve cephanenin alınması önlenmeye çalışılmalıdır. Sözü edilen karar nerede alınmıştır? A. Erzurum Kongresi, B. Amasya Genelgesi, C. Alaşehir Kongresi, D. Havza Mitingi, E. Sivas Kongresi. Yanıt B. 10. İstanbul hükümetinin yetersizliğini belirterek ulusu kendi olanakları ile kurtuluş mücadelesine çağıran Mustafa Kemal hangi olay sonunda ordu görevinden istifa etmiştir? A. İstanbul'un işgalinden sonra, B. Sivas Kongresi'nden sonra, C. Amasya Genelgesi'nden sonra, D. Erzurum Kongresi'nden sonra, E. Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmadan önce. Yanıt C. 11. Erzurum Kongresi bölgesel bir kongre olmakla beraber ulusal özellikler taşıyan kararlar da almıştır. Erzurum Kongresi'nin hangi maddesi bölgesel niteliktedir? A. İstiklalin korunmasında İstanbul hükümeti muktedir olmazsa Doğu İlleri adına geçici bir temsil heyeti oluşturacaktır. B. Hristiyan unsurlara siyasi hakimiyetimizi bozacak imtiyazlar verilemez. C. Kuvayi Milliye'yi ve milli iradeyi hakim kılmak gerekir. D. Manda ve himaye kabul olunamaz. E. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Yanıt A. 12. Kurtuluş Savaşı'nda ilk defa Batı Anadolu ulusal cemiyetlerinde birleştirici etki yapan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere'nin Musul'u işgali. B. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması. C. İzmir'in işgali. D. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması. E. Paris Barış Konferansı'nın aldığı kararlar. Yanıt C. 13. Batı Anadolu kongrelerini diğer kongrelerden ayıran özellik hangisidir? A. Bölgeseldir. B. İşgallere karşı çıkmıştır. C. Batı Anadolu'yu silahlı mücadeleye çağırmıştır. D. Padişaha bağlılıklarını bildirmişlerdir. E. Bulundukları yerde Türk nüfusunun çoğunluğunu kanıtlamaya çalıştılar. Yanıt D. 14. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Amasya Genelgesi'ni imzalayan komutanlardan değildir? A. Fevzi Çakmak. B. Ali Fuat Cebesoy. C. Refet Bele. D. Rauf Orbay. E. Mustafa Kemal. Yanıt A. 15. Aşağıdakilerden hangisinde ilk kez ulusal egemenlik kavramından söz edilmiştir? A. Sivas Kongresi. B. Balıkesir Kongresi. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi. D. Son Osmanlı Mebusan Meclisi. E. Amasya Genelgesi. Yanıt E. 16. Hangisi Güney Direnişini örgütleyen cemiyettir? A. Reddi İlhak. B. Şark İleri Müdafaa-i Hukuk. C. Trakya Paşaeli. D. Klikyalılar Cemiyeti. E. İzmir Müdafaa-i Hukuk. Yanıt D. 17. Sivas Kongresi'nde oluşturulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Şark İleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. B. Müdafaa-i Vatan Cemiyeti. C. Klikyalılar Cemiyeti. D. Wilson Cemiyeti. E. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Yanıt E. 18. Ulusal cemiyetler varlıklarını Wilson ilkelerinden hangisine dayandırmıştır? A. Yenilen devletler galip devletlere tazminat ödemeyecek. B. Devletler arası gizli antlaşmalar sona erecek, açık diplomasi görüşmeleri yapılacak. C. Devletler arasındaki anlaşmazlıklar barış yoluyla çözümlenecek. D. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere egemenlik hakkı tanınacak. E. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulacak. Yanıt D. 19. İstanbul hükümetinin yetersiz olduğu hükmü ilk defa hangi belgede belirtilmiştir? A. Erzurum Kongresi. B. Alaşehir Kongresi. C. Sivas Kongresi. D. Amasya Genelgesi. E. Havza Mitingi. Yanıt D. Bölüm 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, iç isyanlar ve Sevr Antlaşması. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. 23 Nisan 1920, 10 Ağustos 1923. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Türk Devleti'ni kuran kurucu, Osmanlı Devleti'ni yıkan ihtilalci ve bağımsızlığı sağlayan meclistir. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise devrimleri gerçekleştiren meclistir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul'dan kaçıp Ankara'ya gelen Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerini de ulusal egemenliğe dayanmasından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul etmiştir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı ilk kararlar. 1. Yeni bir hükümet kurmak gereklidir. Yorum: İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. 2. Geçici bir hükümet başkanı ve padişah vekili atamak doğru değildir. Yorum: Meclisin kalıcı olduğunu, yeni bir devletin kurulduğunu ve meclisin kararlarında bağımsız olması gerektiğini ortaya koymuştur. 3. Padişahlığın ve halifeliğin durumu daha sonra meclisin çıkaracağı bir yasayla belirlenecektir. Yorum: Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması ve padişah yanlılarının tepkisini çekmemek için bu sorunun çözümü sonraya bırakılmıştır. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Yorum: Osmanlı Devleti yok sayılmıştır. Ulusal iradenin üstünlüğü benimsenmiştir. 5. Ulusal iradenin, meclisin, ülkenin geleceğine el koymasını kabul etmek gerekir. 6. Yasama ve yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Not: Meclise karşı iç isyanların çıkması üzerine milletvekillerinden oluşan istiklal mahkemelerinin kurulması ile yargılama yetkisi de meclise verilmiştir. 11 Eylül 1920. Yorum: Olağanüstü koşullar nedeniyle karar almayı hızlandırmak ve işleri tek elden yönetmek amacıyla güç birliği ilkesi kabul edilmiştir. 7. Meclise seçilecek bir kurul hükümet işlerine de yürütecek. Meclis başkanı hükümetin de başkanı olacaktır. Yorum: Bu sisteme meclis hükümeti sistemi denir. Cumhuriyetin ilanı ile kabine sistemine geçmiştir. Mustafa Kemal hem meclis hem de hükümet başkanı seçilmiştir. 1. Meclisin özellikleri: Kurucu, ihtilalci ve bağımsızlığı sağlayan meclistir. Ulusal egemenliğe dayanan meclistir. Güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Padişahın, hükümetin ve halifenin yetkilerini ellerinden almıştır. Tek devrimi saltanatı kaldırmaktır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar. İstanbul hükümeti halkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklandırmak amacıyla Şeyhülislam'dan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının devlete karşı ayaklandıklarını ve dini açıdan öldürmelerinin haklı olduğuna yönelik bir fetva alarak bu fetvayı bütün Anadolu'ya dağıtmıştır. İstanbul Sık Yönetim Askeri Mahkemesi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatana ihanet ettikleri gerekçesiyle idama mahkum etmiştir. Padişah ulusal mücadeleyi ve Kuvayi Milliye'yi bastırmak için Kuvayi İnzibatiye'yi kurmuştur. 1. İstanbul hükümetinin ulusal mücadeleyi bastırma çabaları. A. Anzavur İsyanı. İngilizlerin desteğiyle bir ordu kurarak Kuvayi Milliye'yi yok etmek için saldırıya geçmiş Manyas, Susurluk, Gönen bölgesinde isyan etmiştir. Ancak Çerkes Ethem isyanı bastırmıştır. B. Halifelik Ordusu. Sakarya, Geyve bölgesinde Kuvayi Milliye'yi yok etmek için saldırıya geçmiş. Ali Fuat Cebesoy'un birlikleri tarafından bastırılmıştır. 2. İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin kışkırtmasıyla çıkan isyanlar. Şeyhülislam'ın kışkırtması ve halkın dini duygularını istismar etmesiyle çıkmıştır. A. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanı. Boğazlar bölgesini elinde tutmak isteyen İngilizlerin Kuvayi Milliye'nin boğazlara ulaşmasını engellemek için halkı kışkırtmasıyla ortaya çıkmıştır. B. Yozgat boğazlayan yeni han isyanı. Padişah ve halifeye bağlı olan aşiretler tarafından çıkarılan ayaklanmadır. C. Konya, Bozkır, Kadı Han isyanı. İstanbul'dan giden din adamlarının kışkırtmasıyla çıkmıştır. D. Afyon isyanı. Fransızların kışkırtmasıyla çıkmıştır. E. Koçgiri isyanı. Erzincan, Sivas, Koçhisar, Tunceli dolaylarında bir Kürt devleti kurmak için isyan çıkarmışlardır. Not: Koçgiri ayaklanmasının diğer ayaklanmalardan ayrılan özelliği etnik yapıya dayalı yeni bir devlet kurma amacına yönelik olarak çıkarılmış bir ayaklanma olmasıdır. 3. Önceden ulusal mücadele yanlısı olup sonradan ayaklananlar. A. Milli aşiret. Fransızlara karşı savaşarak Urfa'nın kurtuluşunu sağlamış ancak sonra Fransa'nın kışkırtmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmışlardır. B. Demirci Mehmet Efe. Düzenli orduya katılmadığı için isyan çıkmıştır. C. Çerkez Ethem. Düzenli orduya katılmayı reddettiği için 1. İnönü Savaşı sırasında ayaklanmıştır. 4. Azınlıkların çıkardığı isyanlar. A. Ermeni isyanı. 10 Temmuz 1920 Adana'da Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler Fransız kışkırtması ile isyan etmiştir. B. Pontus Rum isyanı. 1920-1923 yıllarında iki kez Doğu Karadeniz'de ayaklanmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isyanlara karşı aldığı önlemler. Şeyhülislam'ın fetvasına karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'ye karşı fetva yayınlatmıştır. Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklananlar vatan haini sayılacak ve ölüm cezası ile cezalandırılacaktır. Bu kanunun işlemesi için milletvekillerinden oluşan istiklal mahkemeleri kuruldu. 11 Eylül 1920. Yorum: Böylece yargı yetkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. İstanbul hükümetinin çıkaracağı her türlü yasa ve iş yok sayılacaktır. İstanbul ile her türlü resmi haberleşmenin kesilmesi, İstanbul'dan gelen resmi evrakların gönderilmesi, göndermeyenlerin vatan haini sayılması kararlaştırılmıştır. Sığır Antlaşması 10 Ağustos 1920. Sığır, 1. Dünya Savaşı'na son veren barış antlaşmasıdır. İtilaf devletleri Osmanlı'nın paylaşımında anlaşamadıkları için barış anlaşmasının imzalanması gecikmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ise İtilaf devletleri ve Osmanlı hükümetini telaşlandırdı. Bunun üzerine derhal barış yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmayı amaçladılar. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti ile barış yapmak için İtalya'nın San Remo kentinde bir konferans düzenlediler. 24 Nisan 1920. Ancak Osmanlı Devleti adına konferansa katılan Tevfik Paşa imzalatılmaya çalışılan anlaşma koşullarını ağır bularak imzalamadı. Bu nedenle konferans sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine İtilaf devletleri Yunan ordusunu destekleyerek Osmanlı Devleti'ni anlaşmayı imzalamayı zorlamak için Yunan işgallerini hızlandırdılar. Bundan dolayı Sadrazam Damat Ferit başkanlığında bir heyet Fransa'nın Sivr kasabasına gitti ve orada antlaşmayı imzaladı. Antlaşmanın koşulları: 1. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Azınlık hakları korunmazsa İstanbul Türklerden alınacaktır. 2. Boğazları Türklerin içinde yer almadığı uluslararası bir komisyon yönetecek. Uluslararası gemilere açık olacak. 3. Doğu Anadolu'da Ermeni devleti, Güneydoğu'da Kürt devleti kurulacak. Ermenistan'ın sınırını Vinson belirleyecek. Not: Doğu Anadolu'nun hiçbir yerinde Ermenilerin çoğunlukta olmadığını belgeleyen başkanlığını Amerikalı Harbord'un yaptığı bir heyet tarafından hazırlanan rapordan sonra Harbord raporu 16 Ekim 1919. ABD, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması projesini desteklemekten vazgeçmiştir. 4. Batı Trakya'nın bir bölümü ile İmroz ve Bozcaada Yunanlara verilecek, İzmir Türk toprağı sayılacak, yönetimi Yunanistan'a bırakılacak. 5. Mardin, Urfa, Suriye, Çukurova, Sivas, Malatya toprakları Fransa'ya verilecek. 6. Arap toprakları ve Irak İngiltere'ye bırakılacak. 7. Antalya, Konya ve İç Batı Anadolu İtalya'ya verilecek. 8. İç Anadolu ve Karadeniz Osmanlı toprağı sayılacak. 9. Osmanlı'nın 50.700 kişilik ordusu olacak, ağır silahları olmayacaktır. 10. Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaktır. Not: Osmanlı yönetimine sadece Boğazlar hariç Marmara bölgesi bırakılmıştır. Önemi: 1. Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. 2. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son anlaşmadır. 3. Mebuslar Meclisi'nin onayından geçmediği için hukuken geçersiz, anayasaya aykırı bir anlaşmadır. 4. Türk ulusunu köleleştirmesi, bağımsızlığımızı ortadan kaldırması ve misak-ı milliye aykırı olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanınmamıştır. Türk halkı savaşarak işgalcileri Anadolu'dan atıp Sivri uygulamasını engellemiştir. Bu nedenle Sivri imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir. Ölü doğmuştur. Not: Yeni Türk Devleti Sivri'nin yerine Lozan Antlaşması'nı imzalayarak 24 Temmuz 1923'te bağımsızlığını ve varlığını bütün devletlere kabul ettirmiştir. Ünite ile ilgili tarama testi 1. 1. Misak-ı Milli kararlarının kabulünden sonra itiraf devletleri İstanbul'u işgal edip Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır. Mustafa Kemal Paşa bu durumdan yararlanarak Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplama çağrısını hangi yetkiye dayanarak yapmıştır? A. Ordu Müfettişliği. B. Sivas Kongresi Başkanı. C. Ordu Komutanı. D. Temsil Kurulu Başkanı. E. Erzurum Kongresi Başkanı. Yanıt D. 2. İstanbul'un işgal edilmesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Salih Paşa hükümeti istifa etmiştir. B. Osmanlı Mebuslar Meclisi itiraf devletleri tarafından basılmıştır. C. Padişah Meclisi feshetmiştir. D. Ulusal mücadelenin güçlenmesine zemin hazırlamıştır. E. İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu arasında uzlaşma sağlanmıştır. Yanıt E. 3. Mustafa Kemal 1. Amasya görüşmelerinde İstanbul Hükümeti temsilcisine Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını kabul ettirmiş. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağlamış. 3. İtilaf devletlerince basılıp dağıtılan Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak kabul etmiştir. Mustafa Kemal bu çalışmalar ile neyi amaçlamış olabilir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye sayısını arttırmayı. B. İstanbul Hükümeti ile dayanışma içinde olmayı. C. Vatanın geleceğini ulusal iradenin belirlemesini. D. İtilaf devletlerini etkilemeyi. E. Yurtseverlik duygusunu geliştirmeyi. Yanıt C. 4. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti ile ulusal mücadele yanlılarının uzlaşmasının bir göstergesidir? A. Balıkesir Kongresi. B. Erzurum Kongresi. C. Sivas Kongresi. D. Amasya Protokolü. E. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması. Yanıt D. 5. Aşağıdaki devletlerden hangisine Sivri Antlaşması ile toprak verilmemiştir? A. İngiltere. B. Fransa. C. İtalya. D. Sovyet Rusya. E. Yunanistan. Yanıt etti. 6. Sivas Kongresi'nden sonra Temsil Kurulu ile İstanbul Hükümeti zaman zaman işbirliği yolları aramışlardır. Amasya görüşmeleri Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını kararlaştırmaları ve Temsil Kurulu tarafından hazırlanan Misak-ı Milli Belgesi'nin Osmanlı Mebuslar Meclisi'nce kabulü bu uzlaşmaların göstergesidir. Amasya görüşmeleri ile Misak-ı Milli Belgesi'ndeki uzlaşma konularını dikkate alırsak, Temsil Kurulu ile İstanbul Hükümeti aşağıdaki hangi konuda uzlaşmış olamaz? A. Türk vatanının topraklarını koruma. B. Tartışmalı olan topraklar Kars, Ardahan, Artvin ve Batı Trakya için gerekirse halk oylaması yapma. C. Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı ile çelişen kapitülasyonları kaldırma. D. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açma. E. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını sağlama. Yanıt D. 7. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920, 10 Ağustos 1923. En çok üzerinde durduğu ve gerçekleştirmeye çalıştığı konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulusal kalkınmayı sağlama. B. Demokrasiyi yerleştirme. C. Yurdun düşmandan temizlenmesini sağlama. D. Padişahlığı kaldırma. E. Avrupalı devletlerin güvenini kazanma. Yanıt C. 8. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmalardan yürürlüğe konulmayan tek antlaşma Sevr'dir. Bu antlaşmanın yürürlüğe girmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Padişahın antlaşmayı benimsememesi. B. Mison ilkeleriyle bağdaşmaması. C. Gizli olarak yapılması. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu antlaşmayı tanımaması. E. Azınlıklara geniş haklar tanıması. Yanıt D. 9. Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı işlerden biri değildir? A. İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ve kışkırttığı ayaklanmaların bastırılması. B. Yeni devletin ilk anayasasının kabul edilmesi. C. Saltanatın kaldırılması. D. Vatanın bağımsızlığını sağlaması. E. Türk devrimlerini gerçekleştirmesi. Yanıt E. 10. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Türk halkı birçok isyan çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu isyanların çıkış nedenlerinden biri olamaz? A. İtilaf devletlerinin kışkırtması. B. İstanbul Hükümeti'nin kışkırtması. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yıkıp yeni bir devlet kurmak. D. Halkın padişah ve halifeye bağlılığı. E. Şeyhülislam'ın Mustafa Kemal ve ulusal mücadeleciler aleyhine fetva yayınlayarak onları dinsiz ve vatan haini göstermesi. Yanıt C. 11. 1. İhanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması. 2. İstiklal Mahkemelerinin kurulması. 3. İstanbul Hükümeti ile tüm ilişkilerin kesilmesi kararının alınması. 4. Şeyhülislam'ın fetvasına karşı Ankara Müftüsü'ne fetva yayınlatılması. Bütün bu kararlar aşağıdaki hangi gelişmeler karşısında alınmıştır? A. Sivr Antlaşması'nın imzalanması. B. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı iç ayaklanmaların çıkması. D. İtilaf devletlerinin saldırıya geçmesi. E. Osmanlı Devleti'nin Lozan Konferansı'na çağrılması. Yanıt C. 12. İlk Türk Büyük Millet Meclisi'nde alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur kararıyla ortaya konulmaya çalışılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulusal egemenlik. B. Tek meclis sistemi. C. Anayasal cumhuriyet. D. Monarşinin üstünlüğü. E. Hükümet başkanı meclisinde başkanı olacaktır. Yanıt A. 13. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sonra olmuştur? A. İtilaf devletleri askerlerinin İstanbul'a gelmesi. B. İstanbul'un anlaşma devletlerince işgali. C. Misak-ı Millî'nin ilan edilmesi. D. İstiklal mahkemelerinin açılması. E. Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi. Yanıt D. 14. Misak-ı Millî ile kaldırılması kararlaştırılan kapitülasyonlar Osmanlı Devleti tarafından aşağıdakilerden hangisine tekrar bütün devletlere tanınmıştır? A. İstanbul'un işgaliyle. B. Sevr Antlaşması'yla. C. Londra Konferansı'yla. D. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla. E. Lozan Antlaşması'yla. Yanıt B. 15. Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden biri değildir? A. İhtilalci bir meclistir. B. Güçler ayrılığı ilkesi benimsemiştir. C. Kurucu meclistir. D. Ulusal egemenlik ilkesine dayanmıştır. E. Padişahın ve halifenin yetkilerini elinden almıştır. Yanıt B. 16. Önceden ulusal kurtuluş yanlısı olup da sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A. Bolu Düzce Hendek ayaklanması. B. Afyon ayaklanması. C. Yenihan Yozgat ayaklanması. D. Halifelik ordusu ayaklanması. E. Çerkez Etem ayaklanması. Yanıt E. 17. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı gün şu kararları almıştır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. 2. Yasama ve yürütme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. 3. Ulusal iradeyi hakim kılmak temel esastır. 4. Padişah ve halife Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkaracağı bir yasaya göre durumunu alacaktır. Bu kararları dikkate alırsak, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hangi özelliğini ortaya koymaz? A. Ulusal iradeye dayandığını. B. Güçler birliğine dayandığını. C. Padişah ve halifenin yetkilerini elinden aldığını. D. Bağımsızlığın sağlanmasından sonra meclisin görevinin sona ereceği. E. Monarşik yönetimi yok saydığını. Yanıt D. 18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve yürütme yetkilerine sahip olduğunu gösterir? A. Geçici olarak hükümet başkanı atamak doğru değildir. B. Ulusal iradeyi tam olarak egemen kılmak gerekir. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. D. Meclis, kurucu meclis özelliği taşır. E. Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır. Yanıt E. 19. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne katılan ulusal mücadele yanlısı milletvekillerinin oluşturduğu grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Müdafaa-i hukuk. B. Felah-ı vatan. C. Dayanışma. D. Özgürlük ve bağımsızlık. E. Vatan ve hürriyet. Yanıt B. 20. 1. Kuvayi Milliye birliklerinin düşman ilerlemesini durduramaması. 2. Kuvayi Milliye birliklerinin keyfi davranışları. 3. Kuvayi Milliye birliklerinin salt kendi başkanlarından emir almaları. Kuvayi Milliye'nin bu özellikleri aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine yol açmıştır? A. Düzenli orduların kurulması. B. İstiklal mahkemelerinin açılması. C. İç ayaklanmaların bastırılması. D. Kuvayi Milliye'nin kendi kendini dağıtması. E. Kuvayi Milliyecilerin tutuklanması. Yanıt A. 21. Aşağıdakilerden hangisi? 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği işler arasında yer almaz. A. İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmaları bastırması. B. İlk anayasayı yürürlüğe koyması. C. Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalaması. D. Halifeliği kaldırması. E. Saltanatı kaldırması. Yanıt D. 22. Misak-ı Mini'de tartışmalı olan topraklar. Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arap toprakları için aşağıdaki çözüm yollarından hangisi önerilmiştir? A. Silahlı mücadeleyle bu toprakların kesin olarak alınması kararlaştırılmış. B. Hiçbir şart altında kimseye verilmeyeceği belirtilmiş. C. Tarafsız devletinin himayesine verilmesi kararlaştırılmıştır. D. Buralar ilgili devletlere verilerek barış yapılması kararı alınmıştır. E. Tartışmalı olan topraklarda halk oylaması yapılarak hangi devlete bağlanacağı belirlenecektir. Yanıt E. Bölüm 8. Kurtuluş Savaşı ve Siyasi Gelişmeler. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Meclis 8 Kasım 1920'de düzenli ordu kurma kararı aldı. Kuvayi Milliye Birliklerinin de düzenli orduya katılması kararlaştırıldı. Ayrıca Osmanlı'dan kalan 15. Kolordu da düzenli orduya bağlandı. Doğu Cephesi. Ermenilerle savaşıldı, düzenli ordunun savaştığı ilk cephedir. Ermeniler, Sevr Antlaşması'na dayanarak Gümrü, Arpaçay ve Ardahan'ı işgal ettiler. Kasım 1920. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu Ermenilerin üzerine gönderdi. Ermeniler yenilerek geri çekildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları ilk askeri başarısını kazandı. Ermenilerle Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 imzalandı. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk antlaşmadır. 20. Gazetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 651.